Ayrım 11, sayfa 168. Bu kitabı yazmaya başladığımda ne bir yayıncım vardı ne de kitabın basılacağına dair en ufak bir gösterge. Odağımı ne zaman bu kitap nasıl basılacak kısmına götürsem acı verdi. O yüzden odağımı sürekli geride tuttum. Sadece kitabı bitir yeter. Sonraki adımları bitirdikten sonra düşüneceğim dedim. İlk ay sadece giriş bölümündeki başlıklara karar verdim. Olsun dedim ve devam ettim. Ardından bir 30-40 sayfa çıktı. Sonra 6 ay tek bir sayfa bile yazmadım. Olsun dedim. Hiçbir zaman basılmasını düşünmedim bile. Aklıma geldikçe en kötü ihtimalle internette satarım. Arkadaşlarıma e-kitap olarak dağıtırım dedim. Derken Mayıs ayının sonlarına doğru Esra Amerika'daki hocası Gurmuk'u bir workshop için Türkiye'ye getiriyordu. O sıralarda çok yoğun olduğumdan ben kendisine hiç yardım edemeyeceğimi baştan belirtmiştim. Workshop hazırlıkları devam ederken Esra sürekli yardım talebini tekrarlıyor, ben de sürekli kitabımı yazmam gerektiğini ve vaktim olmadığını söylüyordum. Sonunda direnç göstermekten vazgeçtim. Ama ne yapayım, kitabı workshop bittikten sonra yazarım. Şimdi Esra'nın benim yardımıma daha çok ihtiyacı var dedim ve Gurmuk workshopu için çalışmaya başladım. Yapılması gereken ne kadar ayak işi varsa yapıyordum. Arada bir aklıma kitap gelip canım sıkılsa da kendimi hemen rahatlatıyordum. Gurmuk gelmiş, workshop başlamıştı. Son derece yoğun bir tempo içinde çalışıyorduk. Giriş çıkışlarda bütün sorumluluk bende olduğu için ve aynı zamanda 10 ayrı işi aynı anda yapmam gerektiği için bayağı yorulmuştum. Bu arada herkes workshop öncesinde Gurmuk'la tanışmaya çalıştığı için Madonna'nın yoga hocası gelmişti. Bir de Gurmuk'un korumalığı görevi bana kalmıştı. Emir büyük yerden geldi. Kimse Gurmuk'un yanına workshop öncesinde yaklaşmayacaktı. Bir akşam salona iki kişi girdi. Karı koca olduklarını tahmin edebiliyordum. Ama çok şık giyindikleri için yoga yapmaya gelmedikleri kesindi. Adam nazik bir şekilde yanıma yaklaştı ve Gurmuk'la görüşmek istiyorduk dedi. Aynı anda 100 kişiyle uğraşmak zorunda olduğum için bugün git yarın gel demeyi istediysem de siz biraz kenarda bekleyin lütfen dedim ve işlerime geri döndüm. Hafif çaplı bozulmuş oldukları yüzlerinden belliydi. Aradan yarım saat geçti. Onlarca insanı geri çevirmiş ama bu çifti bir türlü aklımdan çıkaramamıştım. İşim azalır azalmaz üst kata çıktım ve yanlarına oturdum. Önce davranışımdan dolayı özür diledim. Sonra bir şey içmek isteyip istemediklerini sordum. Kendilerine Gurmuk'ta workshop'tan sonra görüşebileceklerini ama öncesine mümkün olmadığını anlattım. Hatta orada sıkılmasınlar diye ben de oturup onlarla kahve içmeye başladım. Laf lafı açtı. Birbirimize ısınmaya başlamıştık. Fırsattan istifade neden Gurmuk'u görmek istiyorsunuz dedim. Biz Dharma yayınlarının sahibiyiz. Gurmuk'un İnsanın 8 Yeteneği kitabını biz çıkarttık. Yazarımıza bir merhaba demek istiyoruz dediler. Karşıma sürpriz bir şekilde çıkan çift Namık ve Güliz'di. Şu anki yayıncılarım. Elinize tuttuğunuz kitabın hayata geçmesini sağlayan insanlar. Oysa ben evde oturup inatla kitabı yazmaya devam etmek istiyordum. Onlarla hiç tanışamayabilirdim. Büyük düşündüm ama hep küçük adımları hedef olarak koydum. Öğrencilerimden biri benim hala anlamadığım yeni bir iş fikriyle geldi bir gün. 5000 web sitelik bir medya imparatorluğu kurmak istiyorum diye. Sakın yanlış anlamayın, hiçbir fikirle dalga geçmem, saygıyla dinlerim. Bana fikrini biraz daha detaylandırdı. Yine bir şey anlamamıştım ama kafamda bir şeyler belirmeye başlamıştı. Derken aklıma bir soru geldi. Şu an kaç sitem var peki? Hiç yok. Şimdi bakın kendi kendini nasıl bir ego tuzağının içine itiyordu. 5000 sitelik bir medya patronluğu demek, 5000 sitesi de tam gaz çalışan, İşlevleri her neyse tam anlamıyla yerine getiren bir sistem demektir. Sadece bir sitesi tam anlamıyla çalışan 5000 sitelik bir imparatorluk olmaz. Öğrencimin A noktası yani bulunduğu yer hiç web sitesi olmaması, B noktası yani ulaşmak istediği yerse 5000 web sitelik bir imparatorluktu. A ile B noktası arasında o kadar büyük bir uçurum vardı ki aradaki fark sadece şu an bulunduğu A noktasından bakınca negatife kaymasına yol açıyordu. Bir şarkı vardır. Sözlerini tam hatırlayamıyorum. Rafın üstünde 100 şişe bilmem ne diye başlar. Sonra 99, 98 vesaire diye 1'e kadar iner. Daha ikinci nakaratta tek tek geri sayılacağı anlaşılınca insanlar baygınlık geçirir. İşte aynı şey. Aynı hatayı ben oyunculuk kariyerim için yaptım. Okuldan mezun olduktan hemen sonra Amerika'ya yerleşmeye karar verdim. Amacım bir şekilde orada da oyunculuk yapmaktı. Güzel. A noktası Türkiye'de oyuncu olmak, B noktası Amerika'ya yerleşmek. Son derece başarılı bir A ve B noktası durumu. Taşındıktan hemen sonra yavaş yavaş B noktasını uzağa doğru kaydırmaya başladım. A noktası Amerika'da yaşayan biriyken B, New York'ta tiyatrolardan birinde oynamaktı. A noktası bir tiyatroda küçük bir rol oynayan biriyken B Oscar kazanmış, dünya çapında bilinen bir oyuncu olmaya kaydı. İlk başlarda çok güzel bir fikirdi bu. Her sabah heyecanla kalkardım yataktan. Oscar'ı alacağımdan emindim. Günler günleri kovalarken egom da beni kovalamaya başladı. A noktası artık canımı sıkmaya başlamıştı. Çünkü B noktası çok daha keyifli bir yer gibi duruyordu. Hiç kulak asmadan B noktasını iyice ileri taşımaya devam ettim. Bir Oscar daha aldım. Tanınmış bütün oyuncularla birer film çektim. Steven Spielberg'le çalıştım. Tom Cruise'un sağ kolu olarak film yaptım. 20 milyon dolar maaş almaya başladım. 2-3 manikane yaptırdım kendime. Özel uçağımla dünyayı dolaştım ve bir sesle kendime geldim. Uyuma oğlum, 4 numaralı masa hamburgerlerini bekliyor. Özel uçağımdan inip garsonluğa dönmek bana acı vermeye başlamıştı. İçinde bulunduğum durumdan kurtulma isteği giderek artıyordu. Ben yine de aldırmadım ve B noktasını büyük bir inatla olabildiğince uzakta tutmaya devam ettim. Aradan 8 sene geçti. Hala ne Oscar alabilmiş durumdaydım, ne de özel uçağım vardı. Tom Cruise'sa hala benim kim olduğumu bilmiyordu. Arada hiç mi güzel şeyler olmadı? Elbette oldu. 10 kadar film çektim Amerika'da. Ama hiçbiri beni istediğim yere götürmedi. Ödül aldım ama beni istediğim yere götürmedi. Reklam filmleri çektim. Sunuç aynı. Hatta dizilerde bile oynadım. Seslendirme yaptım. Meşhurlarla tanıştım. En iyi ajanslara bile girmeyi becerdim. Ama hala B noktasından milyonlarca kilometre uzakta hissediyordum kendimi. Çünkü B noktasını sürekli daha uzakta bir yere itip duruyordum. Film çekerken, seslendirme yaparken, dizilerde oynarken hep aklımda bir tek düşünce vardı. Tamam, iyi, güzel, bu işi yapıyorum. Ama benim istediğim B noktası bu değil ki. Yaptığım işler bile zevk vermez hale gelmişti. A'nın güzelliğini göremez, tadını çıkartamaz olmuştum. Bir teklif geldiğinde aklımda hep tek bir düşünce vardı. Beni B noktasına götürür mü bu proje? Biriyle tanıştığımda aklımda tek şey olurdu. Bu adam, bu kadın beni B noktasına götürebilir mi? Bir dizi görüşmesine gittiğimde hep merak ederdim. İçinizden biri beni B noktasına götürebilecek mi? Artık sokaklara fırlayıp bağırmak istiyordum. B noktasına giden bir Allah'ın kulu yok mu yahu? Arada B noktasına varmış insanlarla karşılaştığımdaysa içimi büyük bir hırs kaplardı. Onlara B noktasının nasıl bir yer olduğunu sormak yerine hemen yanlarından uzaklaşırdım. Çünkü canım acırdı. Size başından beri önce içinde bulunduğunuz duruma gülümsemeniz lazım diyorum ya. Ne gülümsemesi? Kan ağlıyordum. Hayatımın diğer alanları son derece güzel gidiyordu. Ama konu oyunculuktan açıldığında kara bulutlar başlardı tepemde dolanmaya. Her türlü egzersizi yaptım. Hocamla uzun uzun bu konu üzerinde konuştuk ama nafile. B noktası hala çok uzaktaydı. İçinde bulunduğum durumu bir türlü gülümsenecek hale getirememiştim. Çünkü hala kafamda B noktasında yaşamaya devam ediyordum. Daha önce dedim ya, iki şekilde istediklerimizi elde eder ya da istemediğimiz durumları değiştirebiliriz. 1. Bilinçli bir şekilde seçerek, 2. Dibe vurana kadar gidip, sonunda yandım anam, yeter artık diyerek. Ben dibe vurana kadar bu iş böyle devam etti. B noktası kaçtı, ben kovaladım. Ben 10 adım attıysam, B noktası 40 adım uzaklaştı benden. Esra ile tanıştığımda hala dibe vurmamıştım. Dibin kıyısında dolaşıyordum. Bu arada daha önce söyledim mi bilmiyorum. Esra da oyuncu. Tanıştığımızın ikinci ya da üçüncü ayında ben bir film teklifi aldım. Fena bir rol değildi ama tahmin edebileceğiniz gibi benim aklımda tek şey vardı. Bu rol beni B noktasına götürecek mi? Her gün setten döndüğümde yüzüm asık gelirdim eve. Sette olan her şeyden şikayetçiydim. Asıl şikayetçi olduğum film seti değil, hala B noktasında olamamaktı. Derken Esra bir film teklifi aldı. Bana sorarsanız hayatımda gördüğüm en kötü senaryolardan biriydi ve son derece amatörce yola çıkılmıştı. Ne olduğu belirsiz, nazik olmayı beceremeyeceğim şu an hayatımda gördüğüm en boktan projeydi. İçimden sürekli nasıl kabul edersin böyle bir filmi? Görmüyor musun yahu son derece boktan bir proje çıkacak ortaya. İleride çocuklarımız seyretse ne cevap vereceksin gibi şeyler geçtiyse de sadece hadi bakalım sevindim senin adına dedim. Eline senaryo geldiğinde şöyle bir göz attım. Hatta bıyık altından da gülümsedim. Tam tahmin ettiğim gibi bir halt olmaz bu projeden. Proje düşük bütçeli değil, sıfır bütçeli bir filmdi. Sonraki günlerde Esra senaryo üzerinde çalışmaya başladı. Ama nasıl çalışmak? Zannedersiniz ki Steven Spielberg'in filmine hazırlanıyor. Ezberlerini bitirdi. O teknik senin, bu teknik benim büyük bir keyifli rolü üzerinde çalışmaya başladı. Beni karşısına alır ve rolünü oynardı. Saatlerce. Bense büyük bir keyifle sete gideceği zamanları bekliyordum. Anya'yı Konya'yı o zaman anlayacaktı. Ben de ona büyük bir keyifle, sana demedim mi bu projeden bir bok olmaz diyecektim. Esra sete gidip gelmeye başladı. Ey Esracığım nasıldı set bugün? Tek kelimeyle mükemmel. Soru işareti. Nasıl güzel vakit geçirdim sana anlatamam. Bana bak yoksa sette birine aşık falan mı oldun? Gözlerime, kulaklarıma, hiçbir organıma inanamıyordum. Şaşkınlık içinde bir diğer set gününü beklemeye başladım. Hayatım bugün nasıldı set? Gün geçtikçe daha keyifli bir hal alıyor. Soru işareti. Çıldırtma beni kadın. Nasıl keyif alırsın yahu? B noktasına ne kadar uzaktayız görmüyor musun? Herkes gider B noktasına, senin film gider tersine. Film bitti. Dediğim çıktı çıkmasına. Film cidden hiçbir yere gitmedi. Ama Esra inanılmaz keyifli günler geçirdi. Birçok şey öğrendi, yeni arkadaşlar edindi. En önemlisi enerjisini pozitifte tutmayı çok güzel becerdi. İşte benim dibe vurmam böyle başladı. Karşımda etten kemikten canlı bir örnek vardı. Esra da benimle aynı B noktasına gitmeyi hedeflemişti hayatında ama küçük adımlarla ilerlemekten hiç çekinmiyordu. Çekinmeyi bir kenara bırakın, bir de keyif alıyordu. Sonuç olarak o küçük küçük çaktırmadan ilerliyor, bense hala beni bir atlayışla B noktasına götürecek projeyi negatif bir şekilde bekliyordum. Hiç gelmedi. İçinde Eric Roberts, Armand Assent gibi isimlerin olduğu filmlerde başrol bile oynama aşamasına geldim. İçinde hayat hikayemden bahseden senaryom bazı büyük stüdyolar tarafından değerlendirilmeye bile alınmıştı. Ama hiçbiri beni B noktasına götürmüyor ve tatmin etmiyordu. Sadece acı veriyordu. Çözüm. Gülümse, odaklan, değiştir. Artık dibe vurmakla kalmamış, dibin kendisi haline gelmiştim. Bir şeyi karıştırdığımın farkına vardım. B noktasını geriye çekmekle, adımları küçültmekle, hayalinizden vazgeçmek arasında büyük bir fark varmış. O ana kadar adımları küçültmenin, geriye çekmenin hep hayalden vazgeçmek olduğunu zannediyordum. Esra'yı gözlemlemek beni kendime getirmişti. Hayalleri, yani B noktası benimki kadar uzakta olmasına rağmen bir sonraki adımı hep çok yakındaydı. Adım 1. Gülümse. İlk olarak adımlarımı küçültmeye başladım. Kabul ediyorum. Çok kolay olmadı. Aylarca uğraştım. Dile kolay. 10 yıllık bir saplantıydı benimki. Oyunculuk kariyerim üzerine her gün düşünmeyi bıraktım. Yavaş yavaş başka şeylerden keyif almaya ve oyunculuk yüzünden açılan boşluğu doldurmaya başlamıştım. Size bu kitapta anlattıklarımı uygulamaya başladım. Ego her seferinde boş bulduğu her an, bak B noktasına gidemedin, senden ne köy olur ne kasaba dese bile ben hemen bunu pozitif bir cümleyle değiştirdim. Egom bana başarısız oldun, bak şimdi başkaları neler düşünecek senin hakkında, falanca başarmış gördün mü, sen hala yerinde say. Annem baban yukarıdan seni seyrediyor. Kim bilir senin hakkında nasıl hayal kırıklığına uğramışlardır. 3-5 tane iş yaptın da adam mı oldun? Dedikçe ben bunları hemen pozitifleriyle değiştirdim. O kadar çok şey başardım ki kendimle gurur duyuyorum. Başkaları ne düşünürse düşünsün, zaten ben ne yaparsam yapayım, onlar bir şeyler düşünecek. Falanca başarmış. Ama filanca da başaramamış olmasına rağmen hayatından son derece memnun. Eminim annem ve babam bana bakıp en azından istediklerimi uygulama cesaretini gösterdiğim için gurur duyuyorlardır. Hayır, 3-5 iş yaptığım için değil ama 3-5 işle gurur duymaya başladığım için adam oldum. Ufak ufak da olsa eski halime, hayattan keyif alan halime dönmeye başlamıştım. Eski bir dostla uzun yıllar sonra yeniden karşılaşmak gibiydi. Tekrar gülümsemeyi öğrendim, içten gelerek. Adım 2. Odaklan. Ne yöne gitmek istediğinizi evrene açık ve net bir şekilde söylemeniz gerek. Daha önceki bölümlerde size odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattım. Bu örnek için de aynı şey geçerli. Odağımı küçültmem ve bunu yaparken yeni odağımı son derece net bir şekilde belirlemem gerekiyordu. İlk olarak kendime bir filmde oynama odağı koydum. Film beni eski B noktasına götürmeyebilirdi ama yeni B noktasına götüreceği kesindi. Yeni B noktam sadece bir filmde oynamaktı. Ve bu gerçekleşti. Uzun yıllar sonra ilk defa bir film setinde büyük bir keyifle çalışmaya başladım. Sonra başka bir B noktası seçtim. Bu sene oyuncu olarak şu kadar para kazanmak istiyorum dedim. O kadar küçük bir miktar koydum ki hemen gerçekleşti. Sadece bir sonraki adıma odaklanmaya başladım. Hangi adımı seçersem seçeyim tek bir odağım vardı. Keyif almak. Derken Esra ile birlikte Türkiye'ye geldik. Görünüşe göre benim eski B noktamdan çok uzaklarda kalıyordu. Hiç umursamadım. Sadece küçük adımlar önemliydi artık benim için. Ardı ardına teklifler almaya başladım. Bir filmi kabul ettim. Esra ile birlikte oynadık filmde. 27 gün süren çekimler son yıllarımın en güzel oyunculuk anılarını bıraktı bende. Sette kurduğum dostluklar ise hala devam ediyor. Setteki insanlarla tanıştıkça benimle ilgili soru işaretleri artmaya başladı. Amerika'dan gelen bu adamın bu film setinde ne işi var? Herhalde aklıyla zoru olmalı. Daha sonra diziler için görüşmelere gitmeye başladım. Hemen hemen tanıştığım her yapımcı bana "Neden döndün?" sorusunu sordu. Uzun uzun anlatamayacağım için kısa cevaplarla geçiştirmeyi tercih ettim. Ama şimdi cevabı biliyorsunuz. B noktasını daha yakına çektim ve küçük adımlar atmanın keyfini çıkartmaya başladım. İşte o yüzden buradayım. Şimdilik. Adım 3. Değiştir. Bugüne kadar binlerce defa değiştir kısmına kadar gelip, elim boş bir şekilde tekrar oyuna başladığım için artık ilk 2 adımda iyice ustalaştım. Onca yıl sonra ilk 2 adımda hile yapamayacağımı, yani kendimi kandıramayacağımı öğrendim ve tekrar başa dönüp bu sefer hile yapmadan oynadım. İlk 2 adımı tam anlamıyla oynadıktan sonra değiştir kısmında tek yaptığım olmuş elma toplar gibi ağacın altında beklemek oldu. Elmalar tek tek kucağıma düşmeye başladı. Ağaca tırmanmaya gerek yok. Zaten siz tırmandıkça ağacın dalları daha da uzuyor. Yani elmalar sizden uzaklaşıyor. Bu adımda evren bütün fırsatlarını sizin ayağınıza getirecek. Siz sadece evet demekle yükümlüsünüz. Artık sadece gelen fırsatlara evet diyorum. Altın kural. Sahip olmak istediğiniz her neyse, eğer şu an olduğunuz yerden çok uzaktaysa, A'dan B'ye atlamaya çalışırken muhtemelen düşüp kafanızı gözünüzü yaracaksınız. Daha yakın mesafeleri seçin. B noktasını olabildiğince uzağa koyup kaçınızın üstüne düştüğünüzü izlemek egonun en çok keyif aldığı oyunlardan biridir. Size garezi olduğu için değil, sadece düştüğünüzde cidden çok komik göründüğünüz için. Ego bu oyunda çok eğleniyor. Ya siz?